Ayrım 40, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 427. Geminin yakıt tanklarındaki yarık yüzünden mahvolan kısmına gidiyorum. Görecek çok bir şey yok. O zaman bozuk tankları gemiden atmıştım. Geminin dış plakalarındaki dikdörtgen şeklindeki bir boşluk, tankların bir zamanlar bulunduğu açıklığı gösteriyor. Deliğin etrafındaki alan bir travma hikayesi anlatıyor. Normalde parlak olan gövde plakalarını siyah yanık izleri lekeliyor. Bu boşluğun hemen yanındaki iki plakada gözle görülür bükülme var. Birkaç bükülen panel var, birkaçında da yanık izleri, çok fena değil.
İyi haber.
Yanık izleri tuhaf, ne dersin? Neden yanık izi var?
Çok ısı.
Evet ama oksijen yok, burası uzay, nasıl yandı?
Teori. Tanklarda bol astrofaj, kimisi muhtemelen ölü. Ölü astrofajda su var. Ölü astrofaj ısıya dayanıklı değil. Su ve çok ısı hidrojen ve oksijen yapar. Oksijen ve ısıyla da gövdede yanık izleri oluşur.
Evet diyorum, iyi teori.
Teşekkür.
Kazasız belasız kabloların oluşturduğu uzay halat köprüsünden geri dönüp hava kilidine giriyorum. Rocky kumanda odasındaki tavan ampulünde beni bekliyor.
Her şey yolunda, soru.
Evet diyorum. John, Paul ve Ringo'nun kontrolleri çalışıyor. Ellerinin üçünde birbirinin aynı üç kumanda kutusu tutuyor. Her birinden gövdeye bağlı bir duvara monte hoparlör mikrofona giden bir kablo çıkıyor. Dördüncü eliyle gösterge kutusunu tıklatıyor. İletişim kuruldu, tüm böcekler hazır. Kumanda sandalyesinin kemerlerini takıyorum. Birazdan burası pek rahat olmayacak. Böcekleri geminin orta hattından 45 derece uzağa bakacak şekilde yerleştirdik ki gerektiğinde geminin açısını ayarlayabilelim. Ayrıca geminin rotasyonunu da kontrol etmemizi sağlıyor. Ama böcekleri sadece gemi tek parçayken kullanabiliriz. O yüzden önce geminin iki parçasını birleştirmem gerekiyor. Döngüsel eylemin korunması geminin çok hızlı dönecek olması anlamına geliyor. Hatta tam olarak Rocky'nin beni kurtarması gerektiği seferki hızla dönecek. O zamandan beri eylemde bir değişiklik olmadı. Ana kumanda ekranında santrifüj panelini açıyorum. Daha doğrusu ana kumanda ekranının üzerindeki ekranda. Ana ekran Adrian macerası sırasında paramparça oldu ama bu da iş görür. Hazır mısın?
Evet.
G kuvveti yüksek olacak diyorum. Sana bir şey olmaz ama bana ağır gelecek. Bilincim kapanabilir.
İnsan için sağlıksız, soru.
Tonlamasının sonunda hafif bir titreme var. Biraz sağlıksız, bilincim kapanırsa merak etme. Gemiyi sabitle yeter, dönmeyi bıraktığımızda uyanırım.
Anladım.
Rocky 3 kumandada hazır bekliyor. Tamam, haydi bakalım. Santrifüjü elle kumanda moduna alıp 3 uyarı penceresini kapatıyorum. Önce mürettebat kamerasını 180 derece döndürüyorum. Geçen seferki gibi yavaş yavaş. Ama geçen seferin aksine bu sefer her şeyi sabitledim. Yani dünya dönüp yer çekimi yön değiştirirken laboratuvar ve yatakhane enkaza dönüşmüyor. Şimdi beni kumanda panellerine iten yarım G hissediyorum. Burun yine geminin ucunda. Geminin rotasyon hızına aldırış etmeden 4 makaranın da toplanması emrini veriyorum. Geminin ikonları emrettiğimiz gibi makaraların toplandığını gösteriyor ve vücudumun kemerlere uyguladığı baskı artıyor. 10 saniye sonra yer çekimi kuvveti 6G'yi görüyor ve nefes almakta zorluk çekiyorum. Nefessiz kalıp kıpırdanıyorum.
Sağlıklı değilsin diye ciyaklıyor Rocky. Bunu iptal et, yeni plan yapalım.
Konuşamıyorum, o yüzden kafa sallıyorum. Yüzümün derisinin yanaklarımdan dışarı uzaklaştığını hissediyorum. Şu anda bir canavara dönüşmüş olmalıyım. Çevresel görüşüm kararmaya başlıyor. Sürekli bahsettikleri şu tünel görüşü bu olmalı, iyi isim bulmuşlar. Tünel her yer tamamen siyaha bürünene kadar kararıyor, saniyeler sonra uyanıyorum. En azından ben saniyeler sonra uyandığımı düşünüyorum. Kollarım serbestçe süzülüyor ve kemerlerim sadece koltuktan yükselmemi engelliyor.
Grace, iyisin, soru.
Ah, gözlerimi ovalıyorum, görüşüm bulanık ve hala yorgun hissediyorum. Evet, durum?
Rotasyon hızı sıfır diyor. Böcekleri kontrol etmesi zor. Düzeltme. Böcekleri kontrol etmesi kolay. Böcekler aracılığıyla gemiyi kontrol etmesi zor.
Başardın ama, ellerine sağlık.
Teşekkür.
Kemerlerimi çözüp geriniyorum. Yanık kolum dışında vücudumda sıkıntılı herhangi bir yer yok gibi. Hatta 0G'de olmak güzel geliyor. Bir kural olarak tüm vücudum sızlıyor. Hem çok zorladım kendimi hem de hala yaralarım iyileşiyor. Şu sinir bozucu yer çekimi aradan çıkarmak vücudumun üzerindeki baskıyı azaltıyor. Monitörde ekranları geziyorum. Tüm sistemler çalışıyor. En azından yeni bir hasar yok gibi.
Güzel. Bir sonraki hamlemiz ne? Soru.
Şimdi hesap yapacağım. Bir süre hesap. Motor olarak böcekleri kullanarak gemine dönebilmek için gerekli itiş süresi ve açısını hesaplamam gerek.
İyi.
23. bölüm. Toplantıya vaktinde katıldım. En azından ben öyle sanıyordum. E-postada 12.30 yazıyordu. Ama toplantı odasına geldiğimde herkesi çoktan yerlerini almış halde buldum ve de sessiz. Ayrıca gözlerini dikmiş bana bakıyorlardı. Şimdilik kaza hakkında basına ambargo uygulanmıştı. Tüm dünya bu projeyi izliyordu. Tek kurtuluş umutlarını... İhtiyacımız olan son şey insanların birincil ve ikincil bilim uzmanlarımızın öldüğünü öğrenmeleriydi. Ruslar hakkında ne düşünürseniz düşünün sır saklamayı iyi beceriyorlardı. Baykonur karantinaya alınmıştı. Rusların verdiği basit bir karavan olan toplantı odası fırlatma rampasını çok iyi görüyordu. Pencereden Soyuz'u görebiliyordum. Eski bir teknoloji, doğru ama yapılmış en güvenilir fırlatma sistemi. Patlamanın yaşandığı geceden beri Strat'la ben konuşmamıştık. Hemen geçici bir felaket soruşturması yürütmek zorunda kalmıştı. Daha sonraya bırakılamazdı. Kaza göreve dahil bir prosedür ya da cihaz yüzünden yaşanmışsa bunu bilmemiz gerekiyordu. Bu işe ben de dahil olmak istemiştim ama izin vermemişti. Birilerinin ESA ekibinin gönderdiği çeşitli minör Meryemana sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyordu. Strat doğrudan bana bakıyordu. Dimitri bazı kağıtlarla oynuyordu. Herhalde yeni bir dönüş sürücüsü tasarımı falan. Santrifüjü tasarlayan asabi Norveçli Doktor Lokyen parmaklarını masaya vuruyordu. Doktor Lamay her zamanki gibi laboratuvar önlüğünü giyiyordu. Ekibi tamamıyla otomatik çalışan tıbbi robotu mükemmelleştirmişti. Ve Doktor Lamay'ı bir gün kuvvetle muhtemel Nobel ödülüne aday göstereceklerdi. Dünya o kadar süre hayatta kalırsa... Böcek sondalarının mucidi olan çılgın Kanadalı Steve Hatch bile buradaydı. En azından onun rahatsız bir görünüşü yoktu. Hesap makinesinde bir şeyler hesaplıyordu. Önünde kağıt mağıt yoktu. Sadece hesap makinesi. Ayrıca kumandan Yao ve mühendis Ilyukina da buradaydı. Yao her zamanki gibi aksi görünüyordu ve Ilyukina'nın elinde bir içki yoktu. "Geç mi kaldın?" diye sordum.
''Hayır, tam zamanında geldin.'' dedi Strat. ''Otur.''
Tek boş sandalyeye oturdum.
''Araştırma merkezinde ne olduğunu bildiğimizi sanıyoruz.'' diye konuşmaya başladı Strat. ''Bina yok oldu ama kayıtları elektronikti ve tüm Bay Connor'un kullandığı bir sunucuda saklanıyordu. Şansımıza bu sunucu yer kontrol binasında. Ayrıca Dubois şaşırtmayarak ayrıntılı notlar tutmuş.''
Bir kağıt aldı.
Dubois'un dijital günlüğüne göre dünkü planı astrofajla çalışan jeneratörlerde aşırı nadir görülen bir arızayı test etmekti.
Ilyukina başını iki yana salladı.
Bunu benim test etmem gerekirdi. Geminin bakımı benim sorumluluğumda. Dubois'un bana sorması gerekirdi.
Tam olarak neyi test ediyordu diye sordum. Logan boğazını temizledi.
Bir ay önce JAXA jeneratörde yaşanabilecek bir arıza tespit etti. Jeneratör astrofaj kullanıp ısı üretiyor, bu da faz değiştirici materyal kullanan küçük bir türbini döndürüyor. Eski güvenilir teknoloji. Çok az miktarda astrofajla çalışıyor, sadece 20 hücre.
Bu epey güvenli görünüyor dedim.
Öyle, ancak jeneratörün pompasındaki moderatör sistemi arıza yapar ve tam o sırada yakıt borusunda normalden daha yoğun bir astrofaj kümesi bulunursa tepkime haznesine bir nanograma kadar astrofaj konulabilir.
Bu neye yol açar?
Hiçbir şeye. Çünkü jeneratör aynı zamanda astrofajın üzerine yansıtılan kızılötesi ışığı da kontrol ediyor. Hazne sıcaklığı çok yükselirse astrofajın sakinleşmesini sağlamak için kızılötesi ışık kapatılıyor. Güvenli bir yedek sistem. Ama sistemde yaşanma ihtimali aşırı derecede düşük olan bir kısa devre, kızılötesi ışıkların tam güçte açılmasına ve sıcaklık emniyetini aşmasına sebep olabiliyor. Dubois bu çok ama çok düşük ihtimalli senaryoyu denemek istiyordu.
Ne yaptı peki? Locken duraksadı ve alt dudağı biraz titredi. Kendisini toparlayıp konuşmaya devam etti.
Bir replika jeneratör aldı. Yer testlerinde kullandıklarımızdan biri. Besleme pompasıyla kızılötesi ışıkları bu çılgın senaryo yaşansın diye modifiye etti. Aynı anda tam bir nanogram astrofajı aktif hale getirip bunun jeneratöre nasıl bir zarar verdiğini görmek istiyordu.
Bekle dedim. Bir nanogram bir binayı havaya uçurmaya yetmez ki. En kötü biraz metal eritir.
Evet dedi Lokyen, derin bir nefes alıp yavaş yavaş verdi. Bizim astrofajı küçük miktarlarda nasıl sakladığımızı biliyorsun değil mi?
Tabii dedim, propilen glikol içinde küçük plastik kaplarda. Başıyla onayladı.
Dubois araştırma merkezinin levazım subayından bir nanogram astrofaj istediğinde ona kazayla 1 miligram verdiler. Ve kaplar aynı boyutta, miktar da aşırı küçük olduğundan Shapiro ile onun bunu bilme imkanı yoktu.
Aman tanrım, gözlerimi ovaladım. Beklediklerinden 1 milyon kat daha fazla ısı enerjisi yayılmış olmalı. Binayı ve içindeki her şeyi buharlaştırdı tanrım. Strat önündeki kağıtları karıştırdı.
İşin hakikati şöyle, astrofajı güvenli bir şekilde kullanmak için gerekli prosedürlere ya da tecrübeye sahip değiliz. Kestane fişeği istesen ve biri sana bir kamyon dolu plastik patlayıcı verse bir sorun olduğunu anlardın. Ama bir nanogramla bir miligram arasındaki farkı insanlar bunu ayırt edemez.
Birkaç saniyeliğin herkes sessiz kaldı, o haklıydı. Çocuk oyuncağıymış gibi Hiroşima bombası seviyesindeki enerjilerle oynuyorduk. Başka zaman olsa bu tam bir çılgınlık olurdu ama başka bir seçeneğimiz yoktu. Peki o zaman fırlatmayı erteleyecek miyiz diye sordum.
Hayır, bunu görüştük ve hepimiz bu konuda hemfikiriz. Meryem Ana'nın yola çıkışını erteleyemeyiz. Gemi birleştirildi, test edildi, yakıt tedariği yapıldı ve her şeyi de hazır.
Yörüngede dedi Dimitri, 51.6 derece meyille yörüngede. Yani Canaveral burnu ve Baikonur oraya rahatça ulaşabilir. Ama aynı zamanda düşük yörüngede ve giderek irtifa kaybediyor. Önümüzdeki 3 hafta içinde yola çıkmazsa gemiyi yüksek yörüngeye çekmek için görevi iptal etmemiz gerekir.
Meryem Ana planlandığı tarihte yola çıkacak dedi Strat, 5 gün sonra. Mürettebatın uçuş öncesi kontrolleri yapmak için 2 günü olacak. Yani Soyuz'un 3 gün içinde fırlatılması gerekiyor.
Tamam dedim. Peki ya bilim uzmanı? Eminim yüzlerce adayımız vardır. Seçilen kişiye bilmeleri gereken bilim için hızlı bir ders.
Karar çoktan verildi dedi Strat. Karar kendi kendisini verdi desek daha doğru olur hatta. Bir uzmanın bilmesi gereken her şeyi öğretecek vaktimiz yok. En parlak bilim insanları bile tüm bunları 3 günde öğrenemez. Ve unutma, koma direnci geni sadece 7000'de bir kişide bulunuyor.
Tam bu sırada neler olduğunu anlamaya başladım. Sanırım lafı nereye getirdiğini anlıyorum.
Eminim şimdiye dek testinin pozitif çıktığını öğrenmişsindir. Sen o 7000'de bir kişisin. Mürettebata hoş geldin dedi İlyo Kina.
Bir dakika, bir dakika, hayır. Kafamı iki yana salladım. Bu çılgınlık. Tamam, astrofaj konusunda tecrübeliyim ama astronotluk konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Biz seni eğitiriz.
Ya o kısık sesle ama kendinden emin bir tavırla konuşmuştu.
ve zor işleri biz yapacağız. Seni sadece bilim işlerinde kullanacağız. Demek istediğim, ya böyle şey olur mu? Başka birileri de olmalı. Strat'a baktım. Peki ya onun yedeği ya da Ilyokina'nın?
Onlar biyolog değiller, dedi Strat. Meryem Ana onun operasyonları ve aldığı hasarları tamir etme konusunda uzman olan çok yetenekli insanlar. Ama elimizdeki zamanda birilerini hücre biyolojisinde eğitemeyiz. Dünyanın en iyi yapı mühendisine bir beyin ameliyatı yaptırmaktan farkı yok. Bu onların alanı değil.
Peki ya lisedeki diğer adaylar, ilk sefer seçilmeyenler?
Senin kadar uygunu yok. Ne yalan söyleyeyim, senin koma direnci genine sahip olman büyük şans. İstesek böylesi denk gelmez. Bir lise öğretmenine ihtiyacın var diye mi seni projede bu kadar uzun süre tuttum sanıyorsun?
Ha dedim.
Geminin nasıl çalıştığını biliyorsun diye devam etti Strat. Astrofajın ardındaki bilimi biliyorsun. GDF elbisesini ve özel aletleri kullanmayı biliyorsun. Gemi ve görevi hakkındaki önemli olan her bir bilimsel ya da stratejik toplantıya katıldın. Bunu ben ayarladım. İhtiyacımız olan genlere sahiptin. O yüzden ihtiyacımız olan becerilere de sahip olmanı sağladım. Tanrı şahidim ya, işin buraya gelmesini istemezdim ama işte buradayız. Bunca zamandır sen üçüncül bilim uzmanıydın.
Hayır, bu doğru olamaz dedim. Başka insanlar da olmalı. Benden çok daha yetenekli bilim insanları ve de gitmek isteyen insanlar. Bir liste çıkardın değil mi? Benden bir sonraki aday kim?
Strat önündeki kağıdı aldı. Andrea Caceres, Paraguay'da bir damıtım evi işçisi. Koma direnci geni var, kimya diploması var ve hücre biyolojisi konusunda eğitim görmüş ve ilk astronot çağrısında göreve gönüllü olmuş.
Süper işte dedim, onu arayalım.
Ama sen yıllarca doğrudan eğitim gördün, gemiyi ve görevi yakından tanıyorsun. Ayrıca astrofaj üzerindeki dünyanın en uzman kişisisin. Caceres'e bunları öğretmek için sadece birkaç günümüz olacak. Benim nasıl çalıştığımı biliyorsun Dr. Grace. Herkesten daha iyi. Meryem Ana'ya mümkün olan her avantajı sağlamak istiyorum. Şu anda da bu sen oluyorsun.
Bakışlarımı masaya çevirdim. Ama ben ölmek istemiyorum.
Kimse istemez dedi Strat.
Bu kararı sizin vermeniz gerek dedi ya. Oraya rızası dışında gelen birini mürettebatımda istemem. Bizimle kendi rızanızla gelmelisiniz. Ve bunu kabul etmezseniz Bayan Caceres'i yanımızda götürüp onu eğitmek için elimizden geleni yaparız. Ama evet demeniz konusunda ısrar etmek durumundayım. Burada milyarlarca insanın yaşamı söz konusu. Böylesi bir trajedi karşısında bizim yaşamlarımızın pek bir değeri yok. Yüzümü ellerime gömdüm, ağlamaya başladım. Bu neden benim başıma geliyordu? Biraz düşünebilir miyim?
Evet dedi Strat, ama çok zaman yok. Hayır dersen Caceres'i buraya alelacele getirmemiz gerekecek. Akşam 5'e kadar cevabını öğrenmek istiyorum.
Ayağa kalkıp sendeleyerek odadan çıktım. Veda ettiğimi bile sanmıyorum. En yakın iş arkadaşlarınızın bir araya gelip sizin ölmeniz gerektiğini kararlaştırması karanlık ve kasvetli bir iz. Kol saatime baktım. 12:38. Karar vermek için 4,5 saatim vardı.
40. ayrımın sonu. Sayfa 436.